Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Tekrar merhabalar sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan, Ankara'dan ve Türkiye gündeminden gelişmeleri sizlere yorumlamak üzere karşınızdayım. Türkiye siyaseti son birkaç haftadır muhalefetle yatıp muhalefetle kalkıyor. Kısa süre önce Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 yıl önceki Kobani dosyası gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturmalarda geniş çaplı tutuklamalar gündeme gelmişti. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden alınarak tutuklanmıştı, yerine kayyum atanmıştı. Bunun yanı sıra HDP'li 7 milletvekili içinde fezleke düzenlendi. Bir anlamda Halkların Demokratik Partisi üzerinde Kobani davası ile ilgili 6 yıl önce yürütülen soruşturma tozlu raflardan indirilerek yeni bir süreç başlatılmış oldu. Bugün de HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı'na baskın düzenlendi. Yenişehir İlçe Başkanlığı'na baskın düzenlendi. İl ve ilçe eş başkanları hakkında gözaltı kararları çıkartıldı. Dolayısıyla HDP'ye yönelik bu kuşatma harekatı bir anda İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla İyi Parti'ye yöneldi bu sefer. İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan, hatta İyi Parti'nin kurucular arasında yer alan Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında doğrudan parti yönetimini, parti genel kurulunu, son genel kurulunda yapılan liste operasyonunu yorumlayarak ağır eleştirilerde bulundu. Ardından da İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili FETÖ bağlantısı iddiasını ortaya atınca İyi Parti'nin içi iyice karıştı diyebiliriz. Zaten ikinci olağan kongreden sonra Ümit Özdağ, Aytun Çıray gibi ismi çizilen isimler 14-15 milletvekili meclis grup toplantılarına girmiyorlardı, protesto ediyorlardı. Fakat Ümit Özdağ'ın bu kişisel çıkışı, hatta program yapımcısının yaptığı açıklamaya göre de bu programa katılma ve konuşma isteği bizzat kendisinden gelmiş. Bir hafta önce sunucuyu arayarak, Ahmet Hakan'ı arayarak ben böyle bir programa katılmak istiyorum, açıklamalarda bulunmak istiyorum demiş. Dolayısıyla bu açıklamalar arkasından Ümit Özdağ'la ilgili İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu suç duyurusunda bulundu, dava açtı. 39 ilçe başkanı Buğra Kavuncu'ya destek vererek İstanbul'da suç duyurusunda bulundular ve disiplinde ihraç talebi gündeme getirdiler Ümit Özdağ için. Akabinde de İyi Parti'nin 80 il başkanı Buğra Kavuncu dışındaki diğer 80 il başkanı da partiden ihraç istemiyle genel merkeze adeta dilekçe yağdırmaya başladılar. Tabii İyi Parti içerisindeki bu kaos durumu öncesinde belirttiğim gibi HDP'ye yönelik operasyonlarla birlikte bir anlamda iktidarın işine gelen gelişmeler, muhalefetin kendi iç savaşına, kendi içine dönük mücadeleye girişmesi, HDP'de işte Ayhan Bilgen'in cezaevinden yaptığı açıklamalar, Altantan'ın yaptığı açıklamalar bir anlamda hem hükümetin operasyonunun hem de HDP'nin kendi içindeki tartışmaların partiyi atıl hale getirmesi konusunda yorumlara yol açıyor. Aynı şekilde İyi Parti içinde de milliyetçi çizgiden gelen bu parti içerisinde de Ümit Özdağ'ın çıkışıyla birlikte yaşanan süreçte acaba Cumhur İttifakı'nın muhalefeti parçalama operasyonunun yeni aşamaları mı devreye giriyor sorularını ve tartışmalarını beraberinde getirdi. Her ne kadar Ümit Özdağ'ın Cumhur İttifakı'nın siyaseti, muhalefeti ölme stratejilerine hizmet etmeyeceği değerlendirmeleri yapılsa da İyi Parti'den yansıyan kanaat daha çok Ümit Özdağ'ın böyle bir projenin içerisinde İyi Parti'yi böyle parçalanma misyonunu üstlendiği yönünde. Meral Akşener'in de ilk açıklamaları, özellikle AKP'yi kastederek, Bülent Turan'ı kastederek yaptığı yorum, biz Ümit Özdağ'ın açıklamalarından çok Bülent Turan'ın değerlendirmelerini dikkate alıyoruz. Yani AKP ile Özdağ arasında bir danışıklı dövüş yürütülüyor imasında bulundu Akşener. Şimdi gelinen noktada tabii Ümit Özdağ'la ilgili net bir ifade kullanmaktan kaçınsa da 80 il başkanının ihraç dilekçeleri sonrasında Meral Akşener'in bu konuya daha fazla mesafeli kalamayacağı, Özdağ'ın ihraç talebine, Özdağ'ın ihraç edilmesi talebine daha fazla direnemeyeceği söylenebilir. Derek Cook'unda artan bir baskı söz konusu Meral Akşener üzerinde. Siyasette bir başka gelişme, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi örgütlenmesini tamamladı ve 31 Ekim'de Ankara'da birinci olağan kongresini gerçekleştirecek ve dolayısıyla artık Davutoğlu'nun partisi için her koşulda seçimlere girmeme ihtimali ortadan kalkmış olacak 31 Ekim'deki bu kongreyle birlikte. Asıl ekonomide önemli gelişmeler yaşandı. Bugün iki kritik veri birden açıklandı. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Ekim ayı faiz değerlendirmesiydi. Merkez Bankası yaygın beklentilerin aksine, içeride ve dışarıdaki yaygın beklentilerin aksine geçen ay 200 bas puan arttırdığı ve %11,25'e yükselttiği politika faizini Ekim ayında değiştirmedi. Bir anlamda piyasaları ters köşeye yatırdı diyebiliriz. Ancak diğer yandan da bakıldığında döviz kurlarında geçen ay yapılan faiz artışına rağmen yükseliş durmadı. Türk lirası erimeye devam ediyor. Dolayısıyla yüklü bir faiz artışı bekliyordu piyasalar Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası bu adımı atmadı. Atmayınca da bir anda yine döviz kurları hızlı bir tırmanış sürecine girdi. Amerikan doları 8 liraya dayandı. Euro ise 10 liraya doğru ilerliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası bir anlamda bu kararıyla ben bağımsız değilim, kendi kararlarımı kendi verebilecek ölçüde bir bağımsızlığım söz konusu değil, siyasi otorite ne derse onu yapmak zorundayım şeklinde yorumlanabilecek bir mesaj verdi. Çünkü politika faizi yerine arka kapı politikası izleyerek bir anlamda dolaylı yöntemlerle genç likidite penceresi olarak adlandırılan bankaların fonlandığı kaynağın faizini arttırdı. 13,25'ten 14,75'e çıkarttı. 150 bas puan arttırdı. 1,5 puan birden arttırdı. Bu da tabii mevduat ve kredi faizlerinin yeniden daha da hızlı bir şekilde artması anlamına geliyor. Ama Merkez Bankası politika faizi yoluyla bunu yapmadığı için de piyasalara vermiş olduğu mesaj oldukça zayıf kaldı. O yüzden de kurlar yükselişine devam etti. Bir anlamda siyasi iradenin Merkez Bankası üzerindeki etkisi tescillenmiş oldu. Aynı şekilde Türkiye İstatistik Kurumu da geçen ay Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2018'de aldığı tavsiye kararına birdenbire uymaya karar vererek tüketici güven endeksi hesaplama yöntemini değiştirmişti. Geçen ay bu değişiklik sayesinde güven endeksi 20 puan birden yükseldi. Alt endekslerde değişikliğe gidildi fakat bugün açıklanan Ekim ayı güven endeksi Eylül ayına göre geriledi. Aksine eski hesaplama yöntemiyle 3 puanlık bir artış yaşandı. Yani hesap yöntemini değiştirmekle güvenin yükselmesini sağlayamamış oldu. Bir ay içerisinde bu hesap yöntemi değişikliği politikası da iflas etti. Büyük ihtimalle TÜİK bu değişiklikten pişmanlık içerisindedir diyebiliriz. Çünkü oradan beklenen güven endekslerinin hızla yükselmesi ve hükümetin de bunu ekonomi politikalarına güven duyulmaya başlandığı şeklinde yorumlayarak bir algı yaratmasıydı. Fakat TÜİK yani yöntem değişikliğiyle güvenleri artırmaya, güveni artırmaya çalışırken bir anlamda itibar kaybetmiş oldu. Zaten verilerine uzun süredir bir güvensizlik, inançsızlık söz konusuydu. Tüketici güven endeksinde de aynı süreç yaşanmış oldu. Son olarak dış politikada sıcak gelişmeler var. Tabii Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışması, bunun yanı sıra Suriye'de, İdlib'de Türkiye'nin gözlem noktalarını boşaltmaya başlayacağı yönündeki iddialar, diğer taraftan Körfez bölgesinde Suudi Arabistan'la yaşanan sorunlar devam ediyor, sıcak bir şekilde devam ediyor. Fakat asıl Doğu Akdeniz'de tansiyon giderek yükseliyor. Bugün Güney Kıbrıs Rum yönetiminin başkenti Lefkoşa'da Yunanistan, Mısır ve Rum yönetimi liderleri bir araya geldiler. Bir liderler zirvesi gerçekleştirildi. Özellikle münhasır ekonomik bölgeler, doğalgaz aramaları, Doğu Akdeniz'deki güvenlik tartışmaları konusunda işbirliği açıklamaları yapıldı. Fakat ortak bildirinin büyük bölümü Türkiye'ye yönelik ağır suçlamalar içeren bir metinden oluşuyordu. Türkiye'nin Maraş'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin de desteğiyle Maraş'ı açma kararına çok sert tepki gösterildi. Türkiye'nin bölgedeki sondaj operasyonlarına tepki gösterildi. Münhasır ekonomik bölgeler ve karasuları konusunda bu üç ülkenin ortak tavır içerisinde olduğu açıklamada yer aldı. Tabii Türkiye'de buna karşı çok sert bir tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı ortak bildiriyi yine yok hükmünde saygı duyuran bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de tansiyon bir anda yükselirken diğer Türkiye'nin içinde yer aldığı dış politika sorunlarının da çok daha önüne geçmiş oldu Doğu Akdeniz'deki sıkıntılı tablo. Evet, ben sizlere Ankara'dan ve Türkiye'den şimdilik gündemle ilgili bunları aktaracağım, bu yorumları yapacağım sevgili Ahval dinleyicileri. Zülfikar Doğan olarak bir başka programda Ankara Rüzgarı'nda yine sıcak gündem değerlendirmeleri ve yorumlarıyla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.